Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'den ortak canlı yayından Özgül Piyade ile Hayata Dair'den merhaba sevgili dinleyiciler. Biraz nezleli bir sesle evet, selamlıyorum sizleri. Evet. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Artık atlatmaya çalışıyoruz. Özgül Piyade Hocam, tam karşımda ana kumandada Ayhan Taşçı var. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Biz kaldığımız yerden evhamlılığı konuşacağız bu haftada değerli Özgül Piyade Hocam'la. Hocam, geçtiğimiz programlarda evham, vahim, vehim, kaygı diye bir çerçeve çizmiştik. Evet. Dilerseniz siz bir kısa bir hatırlatma yapın. Onun üzerine yeni programda inşa edelim.
Şimdi kaygıyı tanımlarken aslında bizim var olmayan, belki hayatımızda bizim çözüm gücümüzün içinde olan alanlardaki konularda var olmayan hayali düşünceler olarak da tanımlayabiliyoruz. Ve kaygı insanı daraltan bir kavram. Ve insan kaygının içine girdiği zaman akıl kavramını kullanmaktan ziyade o kaygıdan kurtulabilmek için farklı konular kullanıyor. Şimdi kaygıda bazen siz yok sayıyorsunuz ama duruyor orada. Bazen de olmayan noktayı kaygı boyutuna getirebiliyorsunuz. İşte farz edelim ki anneniz, çocuğunuz ateşlendi. Siz o gecenin ateşi nelerle bağlantı kurabilirsiniz.
Kaç tane senaryo yazabilirsiniz.
Panik olduğunuz zaman da aslında kaygı bir noktada da panik halidir. Siz ya bunda ne var panik olacak? Çocuğun ateşi çıktı dediğiniz zaman hemen kafanıza dersiniz ama ateş ama işte yani her şey yapabilir
havaneye
gibi.
Havaneye kadar gidebilir
diye. Bağlantı kurarız bunu. Aslında o bağlantının ne kadar gerçeklik payı var onu bilmiyoruz ama o an bizim beynimiz bütün ihtimalleri, bütün olayları değerlendirir. İşte
bu sağlıksız mı yani hocam?
Tabii sağlıksız bu. Ya da işte farz edelim ki çocuğun ateşi çıkmış ama ya çok da önemli bir şey değil gibi küçük tedbirler alıp onunla ilgili gerçekçi noktalardan uzak durmak. Bazen de kaygıyı beynimiz atmak ister o konuda.
Yok saymak
ister. Yok saymak ister. Bazen de kaygı boyutu öyle bir hale gelir ki artık siz hani bozukluk dediğiniz artık hayatınızın her şeyini kaygıdaki o bozukluktan dolayı, ya bozukluk derken sizde bir bozulma olmuyor ama siz artık bazı şeyleri yapacağınız zaman yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Çünkü mutlaka kafanız ona bir şey sıkıntıyla karşılaşacaksınız, bir problem olacak diye algılıyor sizi. O yüzden de kaygıyı eğer itici güç olarak kullanırsak bir sorun yok. Yani endişenin çok ileri boyutu olmayan kullanırsak sorun yok. Ama kaygıyı engelleyici güç olarak kullanırsak o zaman hayatımızı daralttığımız bir alan.
Ve süreklilik arz ederse herhalde bir kırmızı alarm değil mi? Yani sürekli kaygılı olma hali.
Geçen
anksiyete dediğimizde
boyuta
biraz
geliyor o zaman. Geçen bir deprem konusu oldu mesela. Evet, ne oldu? Evet, evet. Şimdi depremle ilgili ne var bizim? O kadar çok deprem korkusunu yaşadık ki ve bize gelen bilgiler net bir zemin üzerine oturmadığı için deprem nedir, işte nasıl önlenilir ya da biz nerede korkalım, bizim oturduğumuz yerler güvenli mi falan bir sürü konular geldi aklımıza. Şimdi biz bu bilgileri çok net sindiremediğimiz için aklımız bu konuyla ilgili bir rahat bir zemin hazırlamadığı için bir sürü şeyler yapmaya başlıyoruz. Sonra uykularımız kaçıyor, sürekli bunu konuşmaya başlıyoruz. O yüzden de kaygı aslında hayatımızda yaşadığımız her anın içinde var olan durumların bizim çözümsüz hale getirdiğimiz kısmı. Sorun kısmı da değil diyelim. Mesela sorun olan noktalarda kaygılanırız tabii ki. Yani şimdi ameliyata giriyorsunuz, kaygılanırsınız. Yani burada kaygı gerekiyor. Ama hayatımızda durum olan ve bizim aslında gücümüz içinde olan noktalarda aklımızı kullanmak yerine oradaki duyguları abartı boyutunda endişenin daha üst seviyesine çıkacak şekilde kullandığımızda biz bu sefer hayatımızı zorlaştırmış
olduk. Siz çok güzel özetlemişsiniz hocam. Bilgi olmadan duygu ağır basınca kaygı ortaya çıkar demişsiniz.
Şimdi ben programa başlarken sizin ses tonunuzda bir gribel bir şey hissetmemiştim ama programa başladığınızda hissettim. Ve hemen içimden şu geçti. Murat Bey grip mi? Diye hemen. Yani burada ama sizde diğer belirtiler olmadığı için demek ki herhalde
akatılmış
sizin de
bir akatılmış bir şekilde.
Evet.
Bir haftadır çarpıştık. Şimdi bir daha iyiyiz.
Evet, şimdi orada ne var? Ses bana bir şey hatırlattı.
Tabii. Yani orada çağrışım yaptı.
o bağlantıyı kurdunuz ama diğer belirtiler eşlik etmeyince herhalde zaten hani programda yapabildiğimize göre sıkıntılı bir durum yok diye düşünüyorsunuz. İşte bizim ama şu var, burada bilgimiz var. Yani işte sizde eşlik eden diğer belirtilerin ne olacağını bilebiliyoruz. O zaman olmayınca sıkıntı yok. Ama diğer konularda eğer bilgimiz yoksa ne bizi daha tetikler... Hangi konuda biz ya sırtımızı yaslayıp rahat oturabiliriz? Hangi konuda uykumuz kaçmayabilir? Bunları bilmiyoruz o konuda. Ve bu konuda bilgi konusunda çok kirlilik var.
Şimdi değerli hocam, kaygı herhalde en çok insan hayatında sağlık alanında oluyor değil mi? Yani vücuttaki belirtiler, çocuklar, şunlar bunlar. Son dönemde bir takım ülkelerde artık tıbbi alanlarda, hastanelerde şu ibareleri insanların göreceği şekilde panolara asmışlar. Kendinizde gördüğünüz belirtileri lütfen internet üzerinden takır takır tarayıp kendinize teşhis koymayın.
Ama biz Türk toplumu olarak internetten olmasa bile oturduğumuz sohbette her konuda komşunun
tavsiyesiyle ilaç alan bir millet olduğumuz
için. Hala öyleyiz yani, değişmedi bu nokta. Hatta şöyle işte doktora gitme konusunda da niye tereddütlerimiz var bizim o noktada? Bizim doktorlarımızla ilgili problemlerimiz yok. Öyle bir sıkıntımız yok. Eskiden belki tıbbi noktada ulaşmak zordu. Hem tedavi olması hem ilaç konusu sıkıntıydı. Hatta ben hep şu gözlemimi aktarırım. Biraz daha böyle benim annemin döneminde olan insanlar böyle torbalarla ilaç taşımayı ve doktora gitmeyi çok severler.
Evet.
Onlar için ulaşılması zor olduğu için böyle ulaştıklarında bunu bir hani güvence olarak algılarlar. Bizler de biraz doktorlardan kaçan gruplardayız.
Çünkü o geçmişin üzerine... yoksunluğunun yansıması mı annelerimizin kuşağında?
Tabii tabii.
Hatta makbul doktor değil mi? Böyle birkaç çeşit ilaç yazandır. Ya bu doktorla bir şey yok. Bir tane ilaç yazdı diye yerebiliyorlar. Evet, beğenmiyorlar.
Neden? Orada şöyle bir şey var. Çünkü hani sağlık konusunda sizi tedavi edilme noktası doktorunuza iyi teşhis koymuştur ve ilaçlarınızı yazmıştır. Bir güven istiyorsunuz. Bir şey alacaksınız ki sizin hastalığınız geçsin. Hatta siz teşhis koysanız bile kendinize göre, belirtilere göre doktora gidip de bunu basit algılasa
alınıyorsunuz. Yani, ona bile alınıyorsunuz.
O doktoru iyi beğenmiyorsunuz. Yani iyi teşhis koyamamıştır diye düşünüyorsunuz. Bizler biraz daha doktorlara karşı çok da olumlu bakmamamızın nedeni bizler bu bilgilerimizi genellikle işte sosyal medya üzerinden olabilir, belki internet üzerinden kulaktan duyma, çok fazla çok da okuyoruz. Ama bu teşhis anlamında değildi. Bu doğru bir hareket değil. Ama şunu da bilmek lazım. Hani öyle şeyler vardır ki size eşlik eden işte bir hafif bir baş ağrısı, belki hafif bir mide bulansı. Yani bu temelleri direkt bir tıbbi bir problem de olmayabilir. O yüzden de her şeyi koşa koşa doktora gitmek de sıkıntılı bir durum. O da doğru bir hareket değil o konuda da. Ama biraz aslında bütün hayatın temelindeki kaygı acı çekmekten kaynaklanıyor. İnsan acı çekmek istemiyor. Mesela ölmek korkutuyor insanı.
Evet.
Ama nasıl öleceğin kavramı çok önemli. Hani hep böyle ölüm hikayeleri dinlediğimiz zaman işte birileri nasıl ölmüş? Aha işte 3 gün yatak, 4. gün toprak, yani çok şükür yanında da sevdikleri varmış filan.
Kimseye muhtaç olmadan, elden ayaktan düşmeden kapılara baktırmadan. Bunlar hep bizim deyimlerimiz.
Tabii ama düşünün ölüm gibi bir noktayı kabulleniyorsunuz yani. Hani kaygı duymuyorsunuz. Şimdi yaşamak çok lezzetli, çok keyifli. Hani yaşamın her anı sizin için kıymetliyken bu ölüm kavramını hayatınızın bir kenarda ne kadar bilinçli olun ya da olmayın. Bir resim olarak koyuyorsunuz.
Ama
ve ben
hocam
istiyorsunuz.
O ölüm kavramının insanın zihninin bir yerinde hep kendini hatırlatması gerektiğine inananlardanım. Bilmiyorum. Yanlışım.
Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Aslında eskiden kabirlerin şehrin içinde olmasının bir noktası da insanlar sonsuz bir alemde yaşamadığını hatırlarsa insanın kıymetini de bilir. Zamanın kıymetini, dostun kıymetini de, paranın kıymetini de, sağlığın kıymetini de.
Kainatın kıymetini
de. Her şey dünyanın kıymetini de. Evet. Şimdi tabii insanlar böyle ölümsüzmüş gibi yaşadıkları için.
Bu da modern çağın yalanlarından işte. Mezarlıkların 20 kilometre ötelere
uzakta olması. Evet. Ve hiç ölüm kavramlarının işlenmemesi. Hatta çocukları hani kabirlere götürmeme gibi bir durum söz konusu.
Ne kadar
ben,
yanlış
ben
değil mi?
Ben bunu onaylamıyorum. Tabii insanların yaşayan, yani bu dünyaya gelmişse hayatınız içinde bir sonun da olduğunu bilmek lazım insanlara. Bir şeyin sonunun olduğunu bilmek, o zaman dilimini size daha doğru kullanmayı. Biz nasıl ki buradaki programı...
Ne güzel, aynı örneği verecek. Süreyi, yani bir süre işliyor ve tabii, o kafamızdakileri o süre içinde verelim kaygısıyla.
Hem de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii. Yani burada diyoruz ki aman saniye boşa geçmesin.
Şu konuyu da atlamayalım. Şunu da öne çıkaralım.
Benim müzik çaldı. Müzik parçası bile onaylamayalım. oynamıyorum tabii, ben tabii, aslında ama tabii. Yapacak bir şey yok. Hani bazen de kullanılması gerekiyor tabii. Diye. Niye? Ne kadar çok bilgi, ne kadar çok insanların sorularına cevap vermek o kadar daha önemli diye tabii düşünüyoruz. Tabii. Şimdi o yüzden de ölümden ziyade acı çekmek, işte hastalıktan kişi acı çekmek ve bilinmeyen. İşte evlilikten korkmanın nedeni bilinmeyen, orada bir sıkıntı çekmek. Ya da ekonomik anlamda belli bir yerden sonra bir kayıp yaşayıp da oradan bir acı çekmek o noktası. Yani insanoğlu çok fazla sıkıntıya katlanmak istemiyor. Hani mutluluk veya mutsuzluk şey gibi düşünelim. Oturduğumuz bu koltuğun altında dikenler olsa ya, ne yaparız? Ya da bir toplayın olsa oturamayız yani. Canımız acı. İnsanın ruhsal canının acıması kaygıdır. O ruhsal canının acımasında da o halden kurtulmak istiyor insan. Diyor ki ben buradan kurtulup rahat bir hayata geçmek istiyorum diyor. Halbuki oluşturduğun alan aslında yani senin aklın ve ruh yapın bunu oluşturuyor kaygıyı. O olaya farklı bir anlam yüklersen sıkıntı olmaz. Geçen bir kızımızla konuştuk, evlilik için görüşüyorduk biz. Şey dedi bana, hocam ne zamanki bir evlilik düşüncesi aklıma gelse o kadar günlerim kötü geçiyor, o kadar fena oluyorum ki
ruhum sıkışıyor
ama ne zaman ki Talip'le görüşmeyi derlesem, bir de evlilikle görüşme konusunu devre dışı bıraksam hiçbir sıkıntım
üzerimden
yok.
Üzerimden bir yük kalkıyor.
Evet, hiçbir problemim yok. Şey gibi düşünelim, hani köpekten korkarsınız, köpekle karşılaştığınızda ne düşünürsünüz? Orada bir korku ve
tehlike algılıyorsunuz.
Ama köpekten uzaklaştıkça rahatsınız o noktada.
Ya da kapalı alandan korkanlar gibi.
Tabii öyle. O yüzden de beyin burada aslında var olmayan noktalarda, şimdi kaygının tehlikeli boyutu neydi? Farz edelim ki ben sizin evinize geldim, bir köpek var, köpekten korkuyorum. Diyorum ki Murat Bey, köpek var, size diyorsun hocam ben bunu bir yan odaya alıyorum, endişe etmeyin. Bu bir korku. Ama sizin evinizde köpek sesi geliyor ama yok orada. Ben durmadan Murat Bey köpek gelir mi, köpek Bey gelir mi diye düşünüyorsam bu kaygı, bu hastalık boyutu. İşte o yüzden de bizim bu hani bir şey olmasa bile biz onu varmış gibi sürekli yaşıyoruz ve sıkıntısını sürekli hissediyorsak bu bizim için artık hastalık boyutudur ve tedavi olması gerekir. Peki bu tedavinin olması için nedene bakmak lazım. Benim şimdi bu...
Örneğin o evlilikten korkan danışanınıza ne önerdiniz hocam?
Evet, buradaki noktamız şu. Neden böyle bir korkuyla kaynaklandı diye bakalım. Döndüğümüzde bir baktık ki zemine çocukluk döneminde annesi, yani anne ve babası, özellikle annesi çok genç evlenmiş ve kızım aman sakın hani evlilik konusunda bak işte evlilik çok sıkıntılıdır gibi.
Sürekli da, onu yüklemeyi yapmışlar.
11-12 yaşından önce de konuşmuştuk sizinle. Çocuklarımızı biz anne baba olarak çocukların duygularının olgunlaştığı, duygu kontrolünü öğrendikleri, kendi duygularına sınır çizmeyi, o duyguyu akılla yönlendirmeyi öğrendikleri dönemde, 11 yaşına kadar olan dönemde, biz çocuklarımıza kendi yaşadığımız duyguları, yaşadığımız endişeli olayları, olumsuz yaşantıları çocuklarımıza anlatırsak, çocuklarımız bizden akıl alması gereken dönemde olduğu için doğru düşünmeyi, çözüm üretmeyi, olayların sonucunu görmeyi, bize ailemizin bize vermesi gereken nokta buyken, ama kalkıp da işte bana işte şu kızım erken evlendi, bu sıkıntıyı çektim, işte parasızlıktan bunlar oldu, babanla bu işleri yaşadım, babaannenle bu oldu, anneannenle bu oldu, işte arkadaşlarımla bu oldu gibi anlatırsak, çocukların kabını kaygıyla doldurduğumuz için çocuklar büyüdüklerinde o sizin anlattığınız hayat durumuyla, evlilik, arkadaşlık, iş hayatı, sosyal hayatla karşılaştıklarında ilk ortaya çıkacak nokta korku, kaygı, işte endişe veya daha boyuk bozukluklar.
O anılara mı geri dönüyor?
Direkt diye. Oraya dönecek. Çünkü anne babadan alması gereken o güven ve doğru düşünme yerine kaygılı düşünmeyi. Ve bir de çok önemli, yani çocuk şöyle düşünmüyor. Evet, benim annem babam hani bunu çocuklukta yaşamıştır, yani aslında şimdi yetişkinler kendilerine güveniyorlar diye düşünmüyor. Ha demek ki benim annem babam da bu konuda güçsüz diye düşünüyor. Bu sefer ne oluyor? Karşıdakini bir yetişkin yerine koymadığı için oradan alması gereken desteği de alamıyor o noktada. O yüzden de bu kızımızın döndüğü bana söylediği nokta şu. İşte yani annem hep böyle söyledi bana evlilikle ilgili, aman kızım erkeklere güvenme dedi. Hatta mesela okulla ilgili dışarı çıkacağım zaman sakın erkeklerle hani arkadaşlık edinmekte dikkatli ol. Sana biri teklif ederse bir arkadaşla uzak dur filan gibi. O kadar çok erkeklerden korktum ki. O yüzden de şimdi sanki hani biriyle evleneceğim zaman ondan bütün ne gelebilir? Aklımda ne var? Kork, kaç, tehlike güvenme. Var, güvenme sinyalleri var. Yani diyoruz ki çocuklar bakın o tarafta tehlikeli bir yer var. O yolda çamur var ya da yıkılmış ya da çukur var. O tarafa gitme diyoruz değil mi? Şimdi o çocuk oraya niye gitsin o noktada? Aslında orada böyle bir durum yok. Siz algılıyorsunuz. Onun için çocuklarımızın algılarını biz oluşturmayalım. Biz bilgiyi verelim. Çocuklarımız kendileri bununla...
Bu ayrımı nasıl yapacak anne babalar
hocam? O kadar önemli ki. Ben şimdi farz edeyim ki Murat Bey ile ilgili etrafındaki sizi tanımayan kişilerle konuşuyorum. Diyorum ki ya Murat Bey çok da güvenilir biri değil. Aman uzak dur estağfurullah.
Tabii tabii örnek
veriyorum. Örnek olarak veriyorum. Aman uzak durun. Murat Bey ile çok diyalog kurmayın diyorum. Ya, sizinle ilgili yargı oluşturuyorum etraftaki insanlara. Ön yargı dediğimiz konuyu. Bu sefer birisi Murat Bey'e gelip de normalde tanımadan mesleğiyle ilgili oradan bir destek alması ya da bir ona ki bir sorununu söylemesi gerekirken 100 birim üzerinden düşünelim bunu 70 birim eğer ön yargıyla gelmişse 30 birim onu aşmayacaktır ve Murat Bey'e geldiğinde zaten korku ve kaygıyla geldiği için kendini ifade edemeyecektir ya da oradan sizden gelen ufacık bir kaş göz ifadesini ya da ufacık bir negatif cümleyi o %70'in üzerine oturtacaktır.
İnşa ettiği binanın üzerine koyacaktır.
Için, ya doğru söylüyormuş Özgür Hoca diyecek zaten yani ben hani Murat Bey'den fayda göremiyorum. Bir belgesel izledim sabahleyin TRT'de. Kamboçya olabilir ya da Kolombiya olabilir. İkisi bir ülke. Oradaki işte bir genç kızımız travmatik bir nokta. Çok fakir bir semtte yaşıyorlar. İş bulmak için çocuğunu annesinin yanına koymuş. Bir iş bulmak için böyle bir ormanlık bir alanda yaşıyor. Gidip daha ekonomik durumu iyi olanların kapılarını vuruyor. İşte çamaşırınızı yıkayabilirim, bulaşınızı yıkayabilirim falan diye. İş var mı diye. Onlara da hiçbiri vermiyorlar. Yani gerçek bu bir belgesel olduğu için. Sadece bir kapıdan çıkarken çok uzun yolu yürüyerek o iş bulmak için gidiyor. Bir bardak su alabilir miyim diyor. Oradaki bir hanımefendi ekonomik durumu iyi, iyi bir ev olan bir hanımefendi kapıya kadar gelmiş kapıyı vuranla konuşurken diyor ki şu an meşgulüm size bir su veremem. Benim bütün dünyam yıkılıyor. Yani yıkıldı yani.
Çünkü içinden çıktığımız kültürle hiç örtüşmeyen bir şey
bu. Bir su yani. Hani yıkıldı. Şimdi ne geliyor bana? Ya Rabbim bir şey düşünüyorum yani hani böyle bir insan olabilirdim. İki, böyle bir ülkede yaşayabilirdim.
Bu koşullarla
karşılaşıp. Yani ya da bu Allah korusun bunlara muhtaç olmak, böyle insanlara. Bu nasıl bir anne, nasıl bir kayınvalide, nasıl bir eş, nasıl bir babaanne,
nasıl bir anne, nasıl bir insan.
Yani her şeyin düşünün o noktada. Şimdi bunu nereye oturtabilirsiniz ki? Bir işin ilginci, o suyu isteyen kızımız bunu normal olarak gidiyor. Normal yani, sorun yok, gidiyor öyle. Hani benim izlerken verdiğim tepkinin hiçbiri yok onda.
Yaşadığınız üzüntüyü belki o kadar yaşamıyor.
Yok, normalleştirmiş. Bu çok tehlikeli. Yani bir şey abartmak kadar. Yani normal olan bir noktayı hani...
Abartmak kadar abartılması gereken bir şeyi normalleştirmek de çok değil.
O da çok tehlikeli çok yani o noktada. Şey şimdi geçenlerde bir seminere gittim. Tabii konumuzla alakalı değil belki ama işte... Bir hanımefendi dedi ki 18 yaşına kadar bir kızım vardı benim dedi. Şu an 20 yaşında 2 yıl önce geldi bana dedi ki ben çok uzun saçlı çok güzel bir kızım var. Ben erkek olmak istiyorum dedi. Biz dedi ilk önce çok şaşırdık. Hani biz inançlı daireyiz dedi. Doktorlara götürdük şunları bunlara götürdük falan ama kızımız vazgeçmedi. Şimdi işte bir hastanedeki bir doktorumuzdan yardım alıyoruz. Aramız düzeldi dedi. Aa çok iyi nasıl tedavi oluyor? Yo erkek olmaya karar verdi dedi. Şimdi ben böyle bir şok geçirmeye başladım. Yani bir haftadır böyle kendimde değilim o noktada. Şimdi niye?
Şaşırtıcı olaylarla karşı karşıyayız.
Niye? Ki ben işim gereği
zaten hep dışıyla, uç örneklerle abi, yaşamak
ama bunlar o kadar uç geliyor ki bana. Yani şimdi düşünün bunu nasıl normalleştirebilirsiniz bu konuyu? Yani burada ne var? İşte hocam dedi bana siz dedi bir o doktorumuzla ilgili bir görseniz 400 tane orada çocuk var cinsiyet değiştirmek için gelen bir noktada. Hı hı. Şimdi ne var burada? Ben çok iyi biliyorum ki cinsel kimlikle ilgili noktada hastalıklı yapıdır bu. Tedavi edilmesi gereken bir noktadır. Yoksa bir kız Allah kız yaratıp da içine erkeği koymaz. Erkeği erkek yaratıp içine kadını koymaz. Bu hastalıklı bir kimliktir. Ama buradaki durum normalleşmiş yani. Şimdi hani 18 yıllık bir kızınız erkek olarak göreceksiniz. Bana sorma nedeni de şu. Evde 11 yaşında bir tane kızımız var. Ona bunu nasıl kabullendirelim? Yani bunu öyle normal
kabul... Bu aşama geçilmiş.
Tabii. Diğer, şimdi ben dini olarak değerlendirsem uç zaten çıkamıyorum. Tıbbi olarak değerlendirde de çıkamıyorum. Niye? Çünkü 18 yıldan sonra birinin erkek o süreç en az 4-5 yıl sürecek. Tabii. Zaten o erkek olamayacak beklediğimiz. Niye ama yani? Neden böyle bir tedavi yapmaz? Ama şimdi ne var? Demek ki bunu da doktorlar normal kabul etmeye başlamışlar. Bir tercih olarak kabul etmişler. Bunu artık böyle normal bakıyorlar. O yüzden bazı şeylere de kaygılanmalıyız. Uykumuz kaçmalı bazı konulara da. Yani o yüzden de hani kaygı kavramını gerçekten aklın içinde olması gereken bir şey. Hani dedim ya, korku akıllı insanın işidir. Hani Allah'tan hakkıyla korkanlar kimseye zarar vermez. Niye vermez? Çünkü ben size bir zarar verdiğim zaman
bir şekilde onun bedelini ödeyeyim.
Ya ben bencil olun diyorum acık. Nasıl bir bencil olun? Kendinizi düşünün ahiret boyutunda. Bencil olun, deyin ki yani Allah'ım ben ahiretteki boyumu düşünüyorum, ben Murat Bey'e bir bardak su vereceğim deyin. Bencil olun, aman kimseye kötülük yapmayın. Bu noktada bencillikten yani bahsediyorum.
Tersten bile bakarak böyle
olun. Tabii yani hani narsizm boyutu değil.
Şimdi hocam TRT belgesel deyince laf da oraya güzel güzel geldi. Bir cümleyle dinleyicilerimize de söyleyelim. TRT 2 müthiş bir geri dönüş yaptı.
Evet.
Sinema filmleriyle, kültür sanat programlarıyla cumartesiden beri. Hani ben televizyona çok uzak kalan bir adamdım izleyici olarak yıllardır. Tekrar o TRT 2 ile birlikte televizyonla...
Keşke program yapabilsek orada.
Yaparız belki bir gün, nasip, kısmetse. Nasip olur olursa. Hocam.
Çok istedim ben. Duydum. Niye şöyle bir nokta? Hani orada kültür sanat ağırlıklı ama hani biz hayatın içindeki tabii konuları ki, konuşuyoruz. Tabii ki. İnşallah.
Pazar günü Le Separation, Ayrılık diye İran sinemasından Asghar Farhadi'nin bir filmini verdi. TRT 2 yıllar önce ben yine izlemiştim. Dinleyicilerimize de buradan önermek isterim. Muhteşem bir film ve... Bütün karakterler Dostoyevski hikayelerindeki gibi ve sizin anlattığınız gibi kendini sorguluyor. Burada doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ortada bir olay var. Siz bir pencereden anlatıyorsunuz, ben öbürü ve soluksuz izliyorsunuz filmi. Ve orada 13, 14, 12 yaşında bir genç kız karakteri de var. Anne baba ayrılmak istiyorlar ve o çocuğun nasıl bir parçalanmışlık yaşanmışlığını da görüyorsunuz. Yani bir tarafı anne, bir tarafı baba, Temre diye bir genç kızın. Bütün bunlar hani hakikaten insanlığın evrensel meseleleri olarak karşımıza da çıkıyor anlattığınız örneklerle de. Bazen biz yetişkinler de önüne geçemediğimiz yanlışlar yapıyoruz. Yani işte bir evliliği sürdüremiyoruz, şu oluyor, bu oluyor. Biraz da şöyle mi bakmak lazım? Yani insan biraz da yaşadığı acılarının toplamı. Hani ben şunları yaşadım, pes ediyorum dememek gerekiyor. Nietzsche'nin dediği gibi beni öldürmeyen her darbe beni daha da güçlendirir deyip düştüğümüz yerden kalkıp yola devam etmek de gerekiyor.
Aslında insanın hayatıyla ilgili insanlık tarihine baktığımızda işte siyasi tarihe bak hani tarih tekerrürden ibarettir deniyor ama ders alanlar için böyle değildir.
Mehmet Akif'in müthiş dizeleri vardır. Tabii, ne tabii. Masal şeyden.
Evet. Buradaki nokta şu, işte dünyanın bütün düzenine baktığınızda savaşların çıkma nedenleri bellidir. İşte siyasetin noktası bellidir. Bunların bu tekrar zeminindeki durumlar farklı ama biz de şöyle bakıyoruz insani olarak. Eğer bizler gerçekten söz dinleyen yapıya sahip olsak ve gerçekten biz yol rehberlerimizi doğru seçsek, doğru rehberlerimizi çok acı da çekmeyiz. Tamam şimdi evet, yani her acıdan sonra kalkmak güzeldir. Bazen hani kafamızı vura vura çocuklar büyürken deneme sınama yolu dediğimiz şey, elin parmağını uzatacak, ateşte yakacak, sonra çekecek. Ama ateşte parmağını yakmadan da öğrenen var. Hani iki türlü sistem var ya, bir başkalarının yaşadıklarından ders alan, bir kendi yaşadıklarından ders alan. Hani akıllı insan başkalarının yaşadıklarından ders alandır.
Şimdi işte o yüzden edebiyat, roman, iyi film, iyi tiyatro oyunu önemli. Onları izlerken de birçok dersler çıkarabiliyorsunuz. Çıkarım çok yapabiliyorsunuz. Önemli.
Ama şimdi sizinle biz nesiller arasındaki aktarımları konuşurken gençlerle olan noktaları arada bir kopukluğun olduğunu söyledik. Yani hani şöyle söyleyeyim, sanki burada bir grup burada kaldı. Böyle bir köprü kurulamadı gibi. Yani köprü dediğimiz nokta hani bir şeyi karşıya geçirmedir oradan. Çok bir köprüden önemli, hani denizin üzerinden ne yapıyoruz? Karşıya geçmek içindir. Şimdi burada da geçmişten bize gelen, o nesilden gelen ailedeki aktarımlar, kültürel yapı, bunlar bize çok fazla gelmedi. Yani ya da biz aktaramadık nesili, dolduramadık. Yani yeni neslin kabuğu boş oldu ve boşlukları da sosyal medyadaki doğru olmayan, daha biraz alt zeminde, yüzeysel olan konular doldurmaya başladı.
Tam da bu, evet.
O yüzden de biz o derin düşünmeyi, kendimize göre algılamayı, farkındalığı... Şimdi farkındalık nedir? Hani baba size der ki, aman yolda giderken arabalara, trafiğe dikkat et der size. Bu bir korku değildir. Bak araba çarpar, çok dikkatli ol değil. Bu tehlikeli bir ifadedir. Der ki dikkatli, önlemini yolda giderken al. Önlemini tetikli al. Ol. Arabalar var denir bu noktada. Siz şimdi bunu ne yaparsınız? Trafik kurallarına dikkat etmekten tutun da araba kullanıyorsanız kendi arabanızı kullanırken ya da başka arabalara da dikkat etme boyutuna getirebilirsiniz. Ama siz eğer algınız düşükse bu konuda gidersiniz bir araba size çarpar. Bunun bedelini öder sonra da aklınız başınıza da gelebilir. Yani böyle bir durum da olabilir. O yüzden de buradaki mesele şu. Siz nereden ders çıkarıyorsunuz? Hani nereden farkındalığınız gelişiyor? Onun için de biz anne babalar olarak çocuklarımızın farkındalıklarını geliştirebilme konusunda öğüt kavramı değil de 11 yaşından önce negatif duyguları, korku ve kaygıları değil de çocukların neyi düşünmesi ve neye gözlerini açıp bakması gerektiğini, yani çok basitçe bir ailede işte basketbol önemlidir, baskete gönderirsiniz. Ne bileyim, belki bale önemlidir, baleye, Kur'an-ı Kerim önemli, ona gönderirsiniz. Yani çocuk neyi merak etmeli? Onun için bilen anne baba kavramı olması lazım. Bilen anne baba kavramı film izlerken de, tiyatroya giden de, sinemaya giderken de çocuk onu izlediğinde ben buradan ne almalıyım diye bakmayı.
Saldım çayıra Mevlam kayıra değil yani.
Tabii yani filme gidip de iki kere gülüp çıkmak değil mesele o noktada.
Ne güzel dediniz.
Niye? Çünkü bir şey öğrenmek. Ben şimdi düşünüyorum, ben sinema filmini izlerken dekor da çok önemlidir benim. Sahnedeki diğer oyuncuların giysileri de çok fark ettim. Şaşırdım ben. Yani ben iki kere izlemek isterim. Hem oradaki konu bütünlüğünü hem de konuyu,
o görsel yapıydı.
Hepsi. Meğer benim görsel yönüm çok ön plandaymış. Mesela bu fark etti. Niye? Biz Azeri kökenliyiz. Babam bize bunları çok böyle ön plana çıkarttı bize. İşte sanattır. Mesela bu sizin dediğiniz bir nokta. Biz Azeri filmlerini çok izlemiştik. Arşın Malalan diye bir opera filmi vardı. Onu biz videolardan o zaman. Hani biz o zaman şey sinemalarda olmuyor onlarda. Mesela orada biz, hani benim kulağım mesela şeye yatkındır, operaya çok yatkındır. Oradan öğrenmişim babamdan dolayı. Ben şimdi bir bakıyorum, bizde işte o kumaş, dokuma, estetik, sanat, bunları çok önemsemiş. Tabii ha. Bunu nerede görüyorsun? Diğerinde. Ama mesela bir yaprak sarmasını bilmiyorum. Yani bu farkındalığım gelişmiyor. Yemeği biliyorum da.
Yani sizden sarma, yaprak sarması istesek yapıp getiremeyeceksiniz.
Yok, yaptırırım sonuçta.
Öyle mi? Peki. Hocam dilerseniz bir kısa müzik arası verelim. Tamam. Çünkü Nurettin sürekli ekranı yanıp söndürüyor, yanıp söndürüyor.
Evet. Sadece dinlemek istiyor galiba.
Evet herhalde. Sıkıldın mı Nurettin? Evet sevgili dinleyiciler, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade Hocam'la her zamanki gibi su gibi akan bir sohbet var. Bir şarkı aramız var. Ardından biz yine kaldığımız yerden evhamlılığı konuşuyoruz ama insana dair her şeyi konuşuyoruz. Evhamlılık da onun başlıklarından biri. Muazzez Abacı, kapat gözlerini kimse görmesin diyecek. Hemen arkasından biz kaldığımız yerden buradan selamlayacağız sizleri.
Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yeşil yeşil. sevdim ölürcesine. Tanrının yazdığı şiircesine seni öyle sevdim ölürcesine. Tanrının yazdığı şiircesine İçimden geçeni bilircesine. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.
Evet sevgili dinleyiciler, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade Hocam'la sizlerle de birlikte şarkıyı dinledik, Muazzez Abacı'yı. Şarkıyı dinlerken hocam hoş bir anısından söz etti. Çok yıllar önce Ankara'da Gençlik Parkı'nda,
evet, Gençlik
Muazzez Abacı'yı izlemiştim.
Gitmiş. Evet, evet. İlk izlediğim belki bayan sanatçı bilmiyorum ama çocuk olarak da, çocukken çok Türk sanat müziği sevmezsiniz.
Evet, ne güzeldi. Türkü de çok size hitap etmez.
Olmaz.
Değil mi? O
neden?
Yaşanmışlık, olgunluk daha yoktur.
Yoktur ve hareketi, canlılığı
seversiniz. Bir gün
türküleri seversiniz
ve şarkıları da konuşalım
çok
hocam.
Çok iyi olur onların inşallah. Karşılığı. Evet, çok iyi olur.
Değil mi? Böyle isimlerimiz var. Yani hakikaten Türkiye'nin ortak hafızasında bazı sanatçı isimler var. Severiz, sevmeyiz, doğruları vardır, yanlışları.
O
ama
şey,
hepimizin hayatına dokunan bir tarafları
vardır.
Vardır bu isimlerin.
Evet, evet.
Ömrü uzun olsun
İnşallah.
Muazzez Abacı'nın ve kuşağının da diyelim.
Evet.
Şimdi dilerseniz hocam, Yeliz Hanım'dan bir soru gelmiş bu arada. Evet. Biz genelde soruları en sona bırakıyoruz ama bu sefer böyle bir farklılık
tamam
yapalım. Merhabalar, 33 yaşındayım, 8 yıllık evliyim. Benim eşim ne zaman bir tartışma yaşasak evi terk ediyor. Son tartışmamızdan sonra yine gitti. Artık dönmeyeceğim dedi ve 2 aydır yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklarım ve kendimle ilgili kaygıya düştüm. Bu sorunun bir çıkış yolu olabilir mi?
Şimdi bu bir kaygı değil yani, bu bir gerçekçi bir durum. Yani 8 yıllık evlilikte tartışmanın sonucunda eğer erkek evi terk etmişse
ve defalarca bunu yapmışsa,
bu
sefer artık 2 ayda geçmişse
tabii,
başka
yani
bir şey
yok
var.
Tabii yani burada şöyle bir nokta var. Hani bunun, bu süreci bir mantık üzerine oturtup, hı-hı, yani bu kurtulabilir mi? Hı-hı. Acaba eş neden terk ediyor? Biraz da Yeliz Hanım da şunu düşünmesi lazım. Yani tartışma sırasında nasıl bir tavır oluyor? Karşılıklı birbirlerine karşı neleri söylerken saygı çerçevesini kaybediyorlar? Ne oluyor ki ağızdan çıkan nokta kişinin daha sonra aklına geldiği zaman kendini kötü hissediyor da bu evde beraber yaşamayalım diyor. Ne oluyor acaba? Onu bilmek lazım. Çocuklar bundan nasıl etkileniyor? Bütün hepsini yazmak
hocam
lazım.
Hocam, tartışmalarda kadınlar mı daha çok ortamı terk eder, erkekler mi? Böyle bir veri var mı elinizde? Bir genel
bu çok önemli bir şey. Evlilikle ilgili noktada konuştuğumuzda da sizle bunu paylaşacağız. Şimdi erkeklerde duygusal yapı daha az, mantık daha ön planında. Şimdi duygu yok dediğim zaman yanlış değerlendiriyor. Yani erkekler duygusuz mu? O anlamda söylemiyorum. Kadınlar daha duygusal yapı dediğimiz çok pozitif olmayan,
hı-hı,
yani çabuk ağlayabilen, çabuk, hı-hı, üzülebilen, hı-hı, çabuk böyle kendini üzüntü çukurun içine düşürebilen bir yapıya sahip. Ama bir o kadar da güçlüyüz. O ayrı bir mesele.
Çok önemli bir şey.
Tabii.
Evet,
ama erkekler de hani daha böyle dirayetlidirler. Yaratılış yapısıdır bu, fizyolojik yapı. Aynı kaslar gibi düşün. Yani hani erkeklerin kasları daha güçlüdür. Kadınlarınki daha zayıftır. Ama kadın o zayıf kasla çocuk dünyaya getirir. Yani orada da farklı bir güçlülük vardır.
Tabii.
Hani kasların yerleri de farklıdır. Onun için buradaki mesele erkeklerdeki o biraz daha mantıkla bakma. Mesela kadın şefkattir.
Hı hı.
Şefkat ne demektir? Yani çocuğa baba da vursa, Şimdi dokunsa gider çocuğunu korur. Kendi vurunca bir şey olmazdı ama bir babası bile vursa karşı, yani ona izin vermez.
Araya girer, tampon
tabii,
olur.
Tabii. Şimdi burada erkek biraz daha şeydir, dirayetli ve biraz daha mantıkla bakar ki doğrusu da budur. Bir dengedir bu konuda.
Daha yüzden, nötr, daha soğuk görünse de aslında
tabii
olması
gerekiyor. Tabii şimdi mesela biz hani askerlik kavramında kadın ve erkek olarak baktığınızda kadının hormonal yapısı da daha böyle bu yapılara daha müsait değildir. Orada biraz daha dirayetli
veya
olmak.
Ayda bir o hani değil mi? Doğurganlıkla ilgili
tabii,
döngü var.
Çok önemli.
Orada bir iniş çıkış
da
var.
İniş çıkış yaşıyor. Kadın duygularıyla hareket ediyor. Çünkü anne bebek taşımak, bebeğe süt vermek lohusalık döneminde duygularla alakalıdır. O yüzden de kadındaki yapıda kadın bir an kızar, öfkelenir. Kadın ağlar ve içeri yani terk eder diyelim. Evi terk eder ya da odayı terk eder. Tartışmalarını küser. Hı. Bu normaldir.
Yani daha de, çok kadın olay mahallinden kaçar
evet,
diyorsunuz.
Ama erkek de kızma ve bağırma konusunda artık öfke çıkmışsa ve aklını kaybetmişse erkek, orada kadının da karşıya çıkıp öfkeyi çıkarmış olan erkeği aklı kaybolmuştur artık. Yani mantık gitmiştir artık. Duygu, hani şöyle düşünelim. Hani bir şey artık yuvarlanmıştır.
Şirazesinden çıktı
evet,
dediğimiz.
Merkezinden uzaklaşmıştır artık. Taş düşecek.
Çığ geliyor.
Geliyor.
O yüzden onun de, önce durmanın tabii,
derdi mi? Orada kadının, hani kadının oradan çekinmesi bu acizlik değil, akıllılıktır.
Gerilimi tırmandırmamak.
Tabii kadın diyecek ki bu şu an akıllı yok. Ben buradan kendim geri çekileyim demesi lazım. Ama şimdi sanki hani bu bir güçsüzlük gibi algılandığı için ya o bana söylerse ben de ona söylerim, o bana söylerse ben de ona söylerim dediğinde asıl sıkıntı şurada çıkıyor. Kadınlar sonradan eşi erkek öfkelendiğinde işte ben seni sevmiyorum, senden nefret ediyorum falan da diyebilir. Kadın bunu sonra içler,
köpürtüyor.
Tabii sonra ama içine işler. Kadın erkeğe dese ki ben seni sevmiyorum, nefret ediyorum. Erkek bunu unutur gider sonra. Çünkü çok da bunun mantık üzerine, duygu üzerine oturtmaz. O yüzden de erkek çok evde öfkelendi ya da kadın çok öfkelendiyse erkeğin evi terk etmesi daha doğrudur.
Hı hı.
Yani o an yoksa Allah korusun şiddete kadar giden konular olabilir. O yüzden de kadın çok bu noktada erkeğin öfkeli anı gördüğünde akıllı hareket edip kenara çekilmeli. Hı hı. Erkek sakinleştikten sonra gelip durumu mantıklıca anlatması lazım. O yüzden de burada kaygıya düşmeye gerek yok. Hanımefendi oturup bunu, bu evlilik yürüyecek mi yürümeyecek mi? Biz bu evliliği niye yürütemiyoruz? Konularımız nelerdir diye çok oturup bunu mantıklı çözmesi
yani,
lazım.
Yani çok uzaklardan zaten hani kimseye akıl da vermiyoruz, teşhis de koymuyoruz ama veriler üzerinden siz birikiminizi, mesleki tecrübenizi paylaşıyorsunuz.
Evet.
Ben de aklım erdiğince bir takım sorular sormaya çalışıyorum. Bu Yeliz Hanım'ın anlattığı hikayede erkek profili biraz tutarsız ve sorumsuz geldi bana. Yani çekip gitmek, iki ay haberdar etmemek çok mantıklı gelmedi.
Burada erkek geri dönmeyeceği kararını vermiştir. Haber vermemek durumu yok. Bitmiş yani. Bitirmiş bu noktayı. Niye? Sorumlu veya sorumsuz. 8 yıl içinde. Şimdi burada tabii farklı boyutlar da var. Şimdi duygularımızın yapıları nedir? Erkekler söylendi. Kadın 50 kere boşanacağım der. Kadın söyler.
Ne
sana vazgeçer.
Dediniz, değil mi?
Ama erkek boşanacağım
söylemek
diyorsa.
Söylemek yerine yapar değil
mi? Yapar yani. Erkek o konuda çünkü o seviye zor gelir. O yüzden de hani bir erkek o boyuta getirmemek gerekir. Bu tabii hani nasıl gelir nedir o ayrı bir mesele. Onun için de biz hep şunu söylüyoruz yani hani bir problem, bir durum, bir problem, bir sorun hayatımızda her boyutta olacak. Çocuklarımızla,
yaşadığımız
sürece
olacak.
Her an olacak. Yani hani diyorum kabirdekilerin dertleri dünya ile alakalı değil ama dünya üzerinde yaşıyorsanız dünya ile ilgili derdiniz var. Şimdi burada bu boyuta getirmeden ne yapabiliriz? Hani akletmek. Akletmek.
Hep oraya geliyoruz değil mi hocam? Aklı devreden çıkarmamak gerekiyor.
Ben şimdi
gerekiyor.
Diyorum ya böyle bir cuma, hani biz kadınlar çok cuma namazına gitmiyoruz. Cuma namazında duydum, şok geçirdim. Diyor ki ayeti açıklarken Allah size düşünüp de tutasınız diye öğütler verir. Düşünüp de tutasınız. Bak öğüt tutun, size öğüt verir demiyor.
Düşünüp de
tutasınız diye diyor. Yani size, ben tabii bunu dini nasıl açıklarlar onu bilmiyorum ama ben psikolojik anlamda anladığım, düşünün diyor. Yani size biri öğüt veriyorsa bile sen bunu ya...
Ya da ikra diyor yani değil mi?
Oku diyor, anla diyor. Yani. Ama düşün diyor sana ilk önce. İlk önce düşün. Hiç akletmez misin diyor. Onun için bizim düşünmeyi ve akletmeyi geliştirmemiz, mesela bu şeyde kaygı konusunu konuşurken de vesvese boyutu var
evet,
ya.
Evet.
Vesvese nedir? Şimdi ibadet konularında daha çok. Vesvese çok fazla vardır. Şimdi
onu atladım mı? Abdest aldım mı?
Tabii,
değil mi? Sayıyı kaçırdım.
Tabii. Şimdi ne var? Çocuklarımız Eğitim almak için işte manevi anlamda Kur'an kurslarına gider ya da hocalardan ya da okuldan ya da aileden alıyor ya, çocuklara günah haram dediniz ya, korkuttunuz, bak olmaz böyle olacak şöyle olacak dediniz ya, korkuyu verdiniz ya, çocuk sonra farz edin ki abdest alacak, diyor ki ben bunu kaçırsam ibadet kabul olmaz. Yani Allah'a karşı bir görevini ihlal ettiğinde kasıt yok burada. Onda bile Allah'a karşı güven duyup o en büyük affedicidir. Anne babadan, bütün yaratılmışlardan daha affedicidir düşünemiyor çocuk. Niye?
Yani,
korkuyu veriyorsunuz.
Hocam dini de bir o dinin felsefesinden soyutlamamak gerekiyor. Tabii. Değil mi?
Şimdi, çok önemli yani. Şimdi burada bizim hani ben bazen şunu söylüyorum, şey Kur'an-ı Kerim'i çocuğa öğretiyorsunuz falan, tamam mı? Çocuk için İngilizce öğrenmiş ya Kur'an-ı Kerim, bir anlamı yok ilk etapta. Ama siz onu hayat tarzı olarak, yani ahlak olarak, güzel ahlak olarak öğretmemişseniz, çocuğa bunu korku ve kaygı olarak vermişsiniz, vesveseye dönüşüyor.
Çok önemli bir şey.
Diyor ki mesela çocuk, Allah beni, ben diyor işte başıma bir şey gelecek. Bir tane delikanlımız sosyal medya üzerinde işte tabletinden hoş olmayan bir görüntü izlemiş. Erkek çocuk cinsel içerikli bir şey izlemiş. Olabilir, izlememesi gerekir ama izlemiş. Kontrolsüz bir dönem, eline vermişler. İlkokul 5'teyken 6'dayken karşılaşmaması gerekiyor. Hem çocuk ruhsal anlamda şoka girmiş çünkü manzara
hem de günah
nokta,
duygusu onu
hem
sürekli.
De günah duygusu. Şimdi diyor ki bak, ben şu hareketi 5 kere yapmazsam abimin başına bir şey gelecek. Ben bu hareketi yapmazsam annemin başına bir şey
obsesyon
gelecek.
Obsesyon başlıyor değil mi? Takıntı
sonra,
dediğimiz.
Vesvese başlıyor ondan sonra. Bir delikanlı gelmişti bana. Annesiyle çok beraber yatıyor. Daha böyle 10-11 yaşlarındayken yatılmaması gerekiyor. Bence normalde evlat da olsa herkesin kendi özel hayatının tabii aitlik duygusu olması
lazım. Çok olağanüstü bir şey olur. Bir misafirliğe gitmişsinizdir. Yer yoktur,
tabii
yurt
yani,
yoktur.
Gerek yok. Çocuk kendi yatağında yansın. Yani bunun bir sevgiyle alakası yok. Mesela orada çocuk anneden ayrılınca 11 yaşında bu ayrılık çukuru daha derin oluyor. Bu sefer ayrılık nedeni farz edelim ki hastalık olsun, ikinci kardeşin gelmesi olsun. Bu sefer çocuk şöyle düşünmeye başlıyor. Ben annemin yanına gidemem çünkü günah, suçluluk duygusu. Annemin yanına gidersem artık annem büyüdü dedi bana. Büyümenin anlamı ne? Ergen ne olabilir annenin aranda? Ha, o zaman cinsel bir şey mi olabilir? Başlıyor bu sefer. Yok öyle bir doğru.
Paranoyalar başlıyor.
Paranoyalar başlıyor. Kurtarmamız o kadar zor ki çocuk. Sürekli mesela bir çocuk basket oynuyordu. Her basket oynaması 11 kere bir sözü tekrar etmesi gerekiyordu. İşte başladı vesvese bu çocukta o noktada. Hadi buradaki nokta işte sizin temizlik mesela. Ne oluyor? Kirlilik duygusu. Diyorsunuz ki kirliliği niye? Günahtan temizlenmek. Hepimizin hayatında olmaması mümkün değil, insanız mutlaka izinsiz bir şeyler almışızdır, yanlış bir şey yapmışızdır, tabii, insanların haklarına gir, mutlaka olmuştur. Bunlar kimin için? Allah affeder mi? Affediyor. Kulla da siz onu kasıt olmadığı sürece bunu konuşursunuz, durumunuzu anlatırsınız, eyvallah denir çıkar bu nokta. Ama insan bilinci onu eğer, ya bu Allah'ın emri ise nasıl tövbe olur? Ben Allah'a karşı işte bir estağfurullah dedim, Allah affeder. Ben Murat Bey'e de giderim, Murat Bey hakkınızı helal ederim. Bir kastım yoktu ama sizin
böyle
için
böyle bana oldu olay.
Derim yani, bitti. Ama siz bu bilgiyi değil de ya Allah beni yakacak işte, Murat Bey'e de söylesem beni rezil olacağım, şöyle oturttuğun zaman hayat
zindan olmaya başlıyor.
Et. İşte burada da bu kaygının diğer boyutu da kişiyi, bu vesvese. Genel anlamda bütün şeyden koparıyor Murat Bey. Bütün sorumluluktan kurtarıyor.
Hayatın ritminden kenara
yani ne okul hayatını yapabiliyorlar, ne evlilik hayatını yapabiliyorlar, ne arkadaşlık ilişkilerini yapabiliyorlar. O yüzden de bizim kaygıyla ilgili konularda hani neye kaygılanacağız ya da neyi akılla çözeceğiz ya da hangi duyguyu biz aklın içine alıp da orada harmanlayıp sonucunda burada bir işe yarar bir şey yapacağız. Hani işte su, un ne yapıyorsunuz? Hamur yapıyorsunuz. Kulak memesi yumuşaklığında diyorsunuz da kıvamı. Bir kıvamı var. Nedir bu kıvamı? Araba kullanırken dikkatli olmanız kaygının ifadesidir. İşte ışıklara bakmanız, trafik kurallarına uymanız, sağ solu kontrol etmeniz bununla alakalıdır.
Ama böyle sürekli diken üstünde oturur gibi de araba kullanılmaz. Ben hep o örneği böyle eşime dostuma da vermişimdir. 500 kilometrelik yola çıkıyorsunuz. Buradan örneğin Balıkesir'e gidiyorsunuz. Ben Balıkesirli olduğum için söylüyorum. Bursa'da işte bakalım sel mi var, yağmur mu var, deprem mi var diye daha Ankara'dan çıkarken o gerginlikle 300 kilometre gidilmez.
Ama bunu niye ben Murat Bey'e bunu ben çocukluğunda annesi olarak vermişimdir bunu. Yani ya da işte çevre vermiştir bunu. Niye, nasıl vermiştir o noktada? Demiştir ki daha televizyon açmıştır ya da haberleri duymuştur. Selden, yağmurdan, yolda, trafikten öldü demiştir. Bunun yerine koyabileceğim gücüm yok. Yani kredi kartım ekstrem geldi. Hı hı. cebimdeki paraya bakıyorum, bankadaki paraya bakıyorum. Bunu ödeyecek gücüm yok. Neye düşüyorum bu sefer? Kaygıya düşüyorum. Bilgi de böyle bir şeydir. Yani sizin öğrendiğiniz endişeli veya kaygılı bilgiler bu tarafta dönüp de somut, ondan temizlenmiş bilgilerle zemin olarak tam sağlam değilse bu bunu temizlemiyor, karşılamıyor.
O zaman gene o kadim öğretilere geri döneceğiz hocam. Yani aşamayacağımız meseleler için bana direnme gücü ver, dayanma gücü ver diyor.
Evet.
Değil mi? Her şeyi de kafamızda büyütmeyeceğiz.
Asla. Burada şöyle bir konu, hiçbir şey bizim gücümüzün üstünde değil. Bizim oturduğumuz yerde karşımıza somut olmasa bile olaya bizim yüklediğimiz anlam birin yerine yüz olarak çıkıyorsa, onu tekrar o balonu patlatıp bir toplu iğneyle tekrar biz onu bire çevirmemiz mümkün o noktada. O yüzden de kaygılıyken ve öfkeliyken bir oturup mesela toprağa oturun denir hani işte. Niye toprak? Çünkü elektriği toprak attı vardır da çeker ya o noktada. İşte toprağa oturun.
Yeşile basın denir tabii, değil mi? Tabii, bir tabiata dönün basın, denir.
Tabii. O, bir oturur bir düşünürsünüz, bir akredersiniz falan. Mesela bu bazı görsel işte televizyonlarda, haberlerde gördüğümüz kaza, öldürme evet. gibi tehlikeli olayların bir anda olduğunu görüyoruz. Evet. Bir anda. Evet. Yani saniye, kişi sonradan saniye. Soruyorlar, pişmanım diyor. Onun için akıl gitmeden akıllı davranmayı öğrenmek lazım. Bu hani akıl gitmeden derken yaşlanıp ya da herhangi bir hastalığa yakalanıp bir anlamda değil. Siz davranışta hep aklı ön plana çıkın. Nasıl düşünmeliyim, nasıl davranmalıyım?
Bir de değerli hocam hani konu zaman zaman oraya geldiği için de vurgu da yapıyoruz. Herkes tabii ki istediği pencereden bakabilir ama kaza ve kadere de iman etmek lazım. Yani bir de bir hayatın akışı var değil mi? Siz önlemleri alırsınız ama o yaşanacaksa da şimdi, yaşanır.
Tabii şimdi biraz dini boyutta bazen de hadi teslim olmak vardır ya. Şimdi evet, hastaneye şimdi, gidersiniz doktora ameliyat alır, direnir misiniz?
Böyledir
teslim
bu
oldunuz
işe,
gittiniz tabii. Yani. Şimdi bazen işte İslam'da hani zuhrata tabi olmak vardır ya, bırakmak. Aslında biz bırakmak, teslim olmak dediğimiz olay sizin çocuğunuza baktığınız bir teslimiyet gibi. Yani siz ben evladımıza bir şey yaparken, alırken, yedirirken bütün onun menfaatine en iyisini yaparız o
tabii,
noktada.
Aklımızın erdiğince, tabii, gücümüzün yettiğince.
Ve hiçbir şekilde yok. Düşünün ki sizi yaratan bu noktada sizin için en iyiyi biliyordur. Onun için sizin önünüze gelenler aslında bir şerrin engelidir. Bu boyutta baktığınız zaman siz şerri de oluşturamıyorsunuz, hayrı da. Ama var olan noktada eğer teslim olursanız mutlaka her şer sizin için hayra dönüyor.
Ama burada şunun altını kalın kalın da çizelim. Bu demek değildir ki biz yatalım her şey önümüze gelir.
Bak, akıl ama dedik işte.
Tevekkül yani, başka bir şey
akıl
değil mi?
Akıl olmadan olmaz. Yani şimdi en basit vaktimiz bitiyor ama biz mesela haça gittiğinizde Cenab-ı Hak ya bir tek Kabe'ye bak hacı olursun demiyor. 50 tane usulü
ya
var.
Ya da siz şu yayına gelirken ya ben yılların psikoloğuyum, eğitimciyim. Ne olursa olsun konuşurum diye gelmiyorsunuz. Kendince zihninizde tabii. bir ön hazırlık tabii, yapıyorsunuz.
Tabii.
Ben 30 yıldır işte kameraların, mikrofonların karşısındayım. Ne olsa gider demiyorum. Evet. Kendimce bir
laka.
Emek harcıyorum. Tabii. Yani bunu da tabii. yapacağız.
Tabii. Olmaz ki. Yani insan ilk önce üstüne düşeni yapar. Üstüne düşenden sonrası tevekküldür. Üstüne düşeni yaptıktan sonra sizin gücünüzün dışındaki olan kısımlara tevekkül
yaptığınız zaman
bütünleşmiş oluyorsunuz. İnşallah öyle oluruz.
İnşallah.
İnşallah öyle oluruz.
İnşallah. Yani gene su gibi akan bir evet. sohbet oldu. Bu programın öncesinde de hani sizinle biraz sözleşmiştik. Biraz da evliliği konuşalım farklı başlıklarla evet. diye. Burada Yeliz Hanım'ın sorusu da bize o kapıyı açtı. Kısmetse bundan sonraki haftalarda, önümüzdeki İnşallah. Hafta başlayalım hocam.
Biraz nişanlılık söyle.
Evet, evet. Evlilik yani sonrası. Kadını, erkeği, kadın bakış açısını, erkek bakış açısını, bunlar abartıldığı kadar apayrı dünyaların insanları mı yoksa gerçekten farklılıklar var mı ki farklılıklar olduğunu siz de her vesileyle hı hı. söylüyorsunuz. Ama bu farklılıklar aşılamayacak farklılıklar mı yoksa ortak bir dil yakalanabilir
İnşallah,
mi?
İnşallah bakalım.
Ki, değil mi? Onlara bakalım hocam.
İnşallah.
Çok çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ortak canlı yayınla Özgül Piyade ile Hayata Dair'den bu haftalık da bu kadar. Ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.